Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kafa aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bugün de sizlerleyiz. Takvim yaprakları 9 Haziran 2022 Perşembe'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı siz kıymetli dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, sağlığımız için bitkilerden faydalanabiliyoruz. Peki daha güzel bir görünüme sahip olmak için, güzellik için bitkilerden faydalanabilir miyiz? Saçlarımız daha parlak ve sağlıklı olsun istiyorsak neler yapabiliriz? Cildimize bizi rahatsız eden kırışıklıkları gidermek için hangi bitkisel formülleri uygulayabiliriz? Bugün ilk bölümde Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuran Yalçın telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Yüz ve vücut güzelliğimiz için evlerimizde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğimiz bitkisel formülleri üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Çalışanların Dünyası köşemizle devam edeceğiz. Efendim, ek gösterge düzenlemeleriyle ilgili açıklama geçtiğimiz hafta yapıldı. Buna göre 3600 ek gösterge artışından kimler yararlanıyor? Çalışanların beklentileri gerçekleşti mi? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin stüdyo konuğumuz olacak ve konuya dair kendisiyle ayrıntıları konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Değirdin baharda görüşedik biz. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Değirdin baharda görüşedik biz. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Taşlara bak değdi sümbül ehtimiz. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Taşlara bak değdi sümbül ehtimiz. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Yani gelmez oldun, gözleyin hemen gözle yiremem. Sen gelmez oğlum. Sen gelmez oğlum. Sen gelmez oğlum. Sen gelmez oğlum. Gözle yiremem. Gözle yiremem. Sen gelmez oğlum. Yaşamalım sevmek, sevişmek gel a gel. Kuşlar yuva kurdu, sen gelmez oldun. Yaşamalım sevmek, sevişmek gel a gel. Kuşlar yuva kurdu, sen gelmez oldun. Gelmez oğlum, sen gelmez oğlum. Yârim, sen gelmez oğlum, sen gelmez oğlum, sen gelmez oğlum. Gözle yiremem, gözle yiremem, sen gelmez oğlum.
Sağlıcakla. Efendim, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın var. Funda Hocam merhaba.
Merhabalar.
Yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizinle yüz ve vücut güzelliğimiz için evlerimizde kolayca uygulayacağımız formülleri konuşacağız. Bakalım bu hafta bizlere neler anlatacaksınız? Ben de merakla bekliyorum. Şimdi sağlık için bitkilerden faydalanıyoruz. Evet, güzel bir görünüme sahip olmak için de bitkilerden faydalanmak mümkün mü?
Aslında güzellik dediğimiz, tabii ki algıya göre değişen bir şey. Algıya göre, döneme göre, bazen modaya göre değişiyor. Çünkü bunların hepsi kişilerin algılarını etkiliyor.
Evet.
Ama bizim baktığımız, bizim bahsedeceğimiz güzellik sağlıktan bağımsız olan bir güzellik değil.
Hı hı.
Yani çünkü eğer saçımız, cildimiz sağlıklı olduğu zaman aslında daha güzel geliyor. Eğer mesela saçlarımız işte çok kuru, yıpranmış, kepekli gibi olduğu zaman zaten bu sağlıksız demek. Hani bunlar olmadığı zaman canlı ve parlak olur. Cildimiz eğer yeterince nemliyse daha güzel gözükecektir. Yani aslında hani sağlıkla güzellik birbiriyle iç içe diye söyleyebiliriz. Eğer
haklısınız.
Bu işte çok farklı bakış açıları var. Onları evet. Kastetmiyoruz tabii ki biz burada.
Evet. Tabii cilt güzelliğinin, işte saç güzelliğinin, tırnak güzelliğinin de organlarımızla da bir bağlantısı var diye biliyorum. Eğer organlarımız sağlıklı olursa yeterli mineralleri, vitaminleri işte saçlara gönderecek, tırnaklara gönderecek, cilde gönderecek ki onlar da sağlıklı, güzel olsun, değil mi?
Öyle tabii ki. Zaten aslında hem sağlıklı yaşamın hem de bir taraftan da sağlıklı görünümün özünde öncelikle dengeli beslenme var.
Evet.
Dengeli besleneceğiz. Biz zararlı gıdaları, bu paketlenmiş gıdalardan biraz mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Mümkün olduğu kadar doğal beslenmeye çalışacağız. Suyumuzu yeterli miktarda içeceğiz. Proteinimizi, sebzemizi hepsini uygun şekillerde alacağız. Öyle olduğu zaman zaten sağlıklı saç, sağlıklı bir cilt bekliyor olacağız kendimizden de, çevremizden de.
Doğru. Şimdi dinleyicilerimiz de merakla bekliyorlar. Hadi artık bir an önce formüllere geçin de biz de not alalım diyorlar. Duyuyor gibiyim. Bize evde uygulayabileceğimiz kısa kısa birkaç öneri verebilir misiniz? Örneğin herkesin farklı saç tipleri var. Yağlı, kuru, karma ve normal saçlar. Saç sağlığı ve güzelliği için neler yapabiliriz?
Şimdi saç bakımında aslında özellikle yağlar, yine bu yağlardan hazırlanan bir takım maseratlar ve hidrosol veya aromatik su dediğimiz bu hep uçucu yağ eldesi sırasında yağın altında veya üstünde kalan o sudan çok fazla faydalanılıyor. Saçlar için en çok duyduklarımızdan bir tanesi aslında argan yağı. Son bir herhalde bir 5-6 yıldır çok yaygın bir şekilde kullanılıyor.
Evet, duyuyoruz.
Evet, bu bitkinin tohumlarından soğuk sıkımla elde edilen bir sabit yağ. Aslında hem saç diplerine hem saç uçlarına uygulanabilir. Gıda olarak kullandığımız aslında zeytinyağı yine saç diplerine de saç uçlarına da uygulanabilir. Böylelikle cildin beslenmesini, saç uçlarında kurumasını biraz azaltabilir, önleyebilir. Hindistan cevizi yağı saçların yine kurumasını önlemek ve kepek oluşumunu azaltmak için saçlar nemliyken köklere uygulanıp böyle 2-3 saat bekletilip daha sonra yıkanarak kullanılabilir. Ama bazen bu yıkanırken eğer uzaklaştırılamazsa hani biraz yağlı bir görüntüye sebep olabilir. Ona göre belki miktarı azaltmak gerekebilir.
Bahsettiğiniz bu yağları karıştırmak mı lazım? İşte argan yağını, zeytinyağını yoksa ayrı ayrı mı kullanmak gerekir?
Bunları ayrı ayrı kullanılabilir. Ayrı ayrı kullanılabilir. Başka karışım halde kullanılanlar da var ama bunlar tek başlarına da kullanılabilecek özellikte. Bir de maserat dediğimiz aslında bunlar da yağ olarak yine ismi işte örneğin havuç yağı olarak biliniyor ama evet. Havuç yağı derken bu aslında havuç tohumlarından elde edilen bir yağ değil. Bir maserat yani bu bitki kısmının yağ içinde bir işte ayçiçek yağı gibi, zeytinyağı gibi bir yağ içinde bekletilmesiyle elde edilen ürünlerden. Onu belki tarif edebiliriz dinleyicilerimize. İşte bir havuç yıkanıp, rendelenip üstünü örtecek kadar işte zeytinyağı veya ayçiçek yağı eklenip bu ocağın üzerinde benmari usulüyle çikolata eritirken falan kullandığımız bir yöntem vardır. Kaynayan bir suyun içine farklı bir kap oturtulup onun içine bu karışım konulup bir 10 dakika kadar kaynatılması sağlanabilir. Daha sonra bir kapaklı bir kavanoza alınıp 3 hafta bekletilmesi gerekir ve daha sonra da süzülerek kullanılabilir. Ama o zamanda bile doğrudan bu kullanılmaz. Bu yağdan mesela 3-4 damla alınıp 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, ayçiçek yağı, Hindistan cevizi yağı gibi bir yağla seyreltilip kafa derisine masajla uygulanabilir. Bu antioksidan da olduğu için aslında havuç biliyorsunuz çok antioksidan özelliği de çok güçlü. O yüzden saç derisini canlandırabilir. Haftada iki kez uygulanabilir.
Hocam havucu 3 hafta yağın içerisinde bekletmek gerek dediniz de nasıl bekletmeliyiz? Buzdolabında mı yoksa bir kavanozun içerisinde gün ışığına açık bir yerde mi, nasıl olmalı?
Işıktan uzak ama şu anda yaz olduğu için aslında yaz mevsimi geldi. Her ne kadar biz bu yağmurlardan falan çok fazla şey yapmasak da, algılamasak da, işte 20 derece, 20-25 derece gibi, hani o da sıcaklığında ama ışıktan uzak bir yerde, evet, kapalı bir kavanozun içinde, cam kavanozun içinde bekletilip daha sonra da süzülmesi gerekir. Ama havuçta hem saç derisini boyayabilir, kafa derisi turuncu olabilir.
Evet. Dikkat etmek
açık
lazım.
Renkli, evet, açık renkli saçları boyayabilir. Ayrıca zaten havuç da yine alerjen olabilir. Alerjik bünyelerde dikkat edilmesi gerekir.
Evet.
Peki, bunun dışında...
Evet, bu bahsettiğiniz yağları ne kadar süreyle kullanmalıyız? Haftada kaç kez uygularsak fayda alabiliriz?
Haftada bir iki kez.
Bir iki kez yeterli olur.
Evet, iki kez kullanılması yeterli. Bu hidrosol dediğimiz bu aromatik sular da uygulanabilir. İşte saç derisi ve köklerinin daha iyi beslenmesine yardımcı olabilir. Masaj yapılarak uygulanırsa, örneğin ıtır bitkisinin hidrosolü bu şekilde uygulanabilir. Hı hı. Eğer durulama suyuna karıştırılırsa saçlarımızı yıkarken saçlara bir parlaklık da verir mesela. Ama limon kabuğu hidrosolü özellikle yağlı saçlar için daha uygundur. O saç diplerine uygulanabilir. Turun çiçeklerinden elde edilen neroli hidrosolü yine bu şekilde kullanılabilir. Tıbbi ada çayı hidrosolü yine hem saç diplerine uygulanabilir hem de durulama suyuna karıştırıldığında saça parlaklık verebilir. Bu şekilde çok amaçlı aslında kullanılan, saçlar içinde kullanılan birçok yağ, evet, ve yağlı karışımlar, ürünler var.
Hocam, bazı marketlerde ve aktarlarda kekik suyu görüyorum. Bir de lavanta suyu da var. Bunlar etki sağlar mı? Bunların suyunu kullanmak saça etki eder mi?
Onlar da etki edebilir ama hep benim söylediğim gibi şimdi kekik suyu dediğimiz şeyin aslında mutlaka ve mutlaka bu kekik uçucu yağı elde edilirken o altta kalan su olması lazım. Hmm. Hani doğru olduğundan emin olmak lazım. Kekik özellikle saçlarda kepeklenme için kullanılabilir. Kepeklenmede etkili olabilir. Hı hı. Veya saç köklerini güçlendirici etkisi olabilir. Bu tip etkileri olabilir.
Peki. Şimdi hanımefendilerin çok muzdarip olduğu bir konuya geçelim isterseniz. Ciltteki kırışıklıklar.
Evet.
Hanımefendiler bundan dert yanıyorlar. Bunun için neler tavsiye edersiniz? Neler yapılabilir?
Aslında her ne kadar yaşlanmanın ve doğanın önüne geçmemiz çok mümkün olmasa da biz elimizden geldiği kadar cildimizi nemlendirerek ve güneşten koruyarak bu yaşlanma etkilerini birazcık daha az görmeye çalışıyoruz. Bunun için kayısı çekirdeği yağı, ketencik yağı, jojoba yağı, bu yağlar kullanılabilir. Kayısı çekirdeği yağı aslında cilt yapısını hem iyileştirmeye yardımcı olur ve bu besleyerek de cildi besleyerek özellikle nemlendirerek bu çizgilerin ortaya çıkma riskini de birazcık daha azaltır. Ama kullanırken nasıl kullanmak lazım? Kayısı çekirdeği yağını bir bebek yağıyla karıştırarak haftada iki kez mesela uygulanabilir. Hmm. Hani bu şekilde kullanmak lazım. Ama hani göz çevresine çok yaklaşmadan, göz çevresine kullanacaksak bunları akşamları sadece bir pamuk yardımıyla bir iki damla yağla, yine seyreltilmiş yağla masaj yaparak emdirilebilir o bölgelere.
Evet. Güneşe çıkarken işte güneşin zararlı ışınlarından korunmak için, işte vücudumuzun kararmasını biraz engelleyebilmek için güneş kremleri kullanıyoruz. Ancak pek çok güneş kreminin içerisinde de çok katkı maddesi var sağlığımıza zararlı. İşte o cildimiz onu emdiği zaman tabii ki damarlar kan yoluyla sağlığımızı olumsuz etkiliyor. böyle cildimize iyi gelecek, güneşe çıktığımızda bize fayda sağlayacak bir şeyler sürebilir miyiz cildimize?
Onlar için hazırlanmış aslında çoğunlukla karışımlar var ama onların da hep bu güneş koruma faktörü hesabının yapılmış olması lazım. O yüzden hani güneşten koruyacak yağları veya ürünleri kullanırken onları üzerinde hesabı yapılmış güneş koruma faktörü yazan ürünleri tercih etmek sanki bana daha uygun olur gibi geliyor.
Haklısınız. Ama, faktör koruması oluyor.
Evet, evet. Çünkü onlara dikkat etmek yine lazım. Aslında işte biraz önce söylediğim jojoba yağı da yine hem saçlar için hem cilt için aslında çok kullanılışı olan bir yağ. Cilt kırışıklıkları için hatta güneş yanıklarında da yine kullanılabilir nemlendirerek böyle işte bir tatlı kaşığı kadar yağ temizlenip kurulanmış cilde sürülüp bir yarım saat kadar beklenip sonra ılık suyla yıkanarak uzaklaştırılabilir. Zaten aslında bir sürü kozmetik formülasyonun içine de yine bu jojoba yağı da giriyor. Kuşburnu çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı, hani bunlar yine yaşlanma etkilerini geciktirmek amaçlı çok kullanılıyor. Ama özellikle burada nar çekirdeği yağında kullandıktan sonra güneşe çıkılmaması lazım. Çünkü lekelenme yapabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor.
Haklısınız. Sonra kullanıp böyle yan etkileriyle karşılaşınca derler ki işte biz bir programda dinledik. Hoca böyle söyledi. Cildim bozuldu. Şikayet etmeye başlarlar. Buna dikkat etmek lazım.
Kesinlikle. Yine hidrosoller cilt kırışıklıklarında aslında çok kullanılıyor. Bir de cilde genç ve canlı ifadeyi vermek için çok kullanılıyor. Bunlardan en güzellerinden bir tanesi aslında Isparta gülü hidrosolü. Çok güzel bir tonik. Cildi çok güzel canlandırabilir. Yine papatya aynı şekilde papatya çiçeği hidrosolü aynı şekilde kullanılabilir tonik olarak. Bunların hem antioksidan özellikleri var. Bunlardan da faydalanıyor olabiliriz. Aslında sadece kırışıklarda değil, yağlı ciltlerde de kullandığımız birçok aslında bitkisel ürünler var. Eğer işte akneli ciltler varsa çay ağacı yağı mesela çok kullanılıyor. Onun evet. için zaten çok formülasyonların içinde de çok fazla yer alıyor. Böyle ılık suya bir bardak kadar 100 mililitre kadar ılık suya 10-20 damla kadar yağ karıştırılıp mesela pamuk yardımıyla günde 2-3 kez kullanılabilir. Veya çay ağacından elde edilen çay ağacı yağı elde edilirken kazandığımız hidrosol ise sprey şeklinde bazen yüzümüze püskürterek bazen de yine pamuk yardımıyla uygulanabilir ve bu da yine cildi canlandırabilir. Biberiye hidrosolü aslında bir taraftan cildi sıkılaştırır. Hem eğer yağlı ciltse antimikrobiyal etkileri nedeniyle antiinflamatuar etkileri nedeniyle yine onda da eğer sivilcelerde faydalı olabilir.
Biberiye'nin kokusunu da çok severim. Çok güzel kokar. Aynı zamanda hafızaya da iyi geldiği biliniyor biberiye'nin.
Evet.
Böyle çayları var. Ondan da ben istifade etmeye çalışıyorum. Hocam,
bunları kullanabiliriz.
Şimdi, evet, güzellik dediğimizde tabii güzellik kişiden kişiye değişebilir ama vücut bir bütün. Güzellik dediğimizde vücut bakımı da işin içine giriyor. Vücudumuzun çeşitli yerlerinin de güzel olmasını istiyoruz. İşte selülitler mesela en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi. Cildimiz için, vücut bakımı için neler yapabiliriz? Faydalanabileceğimiz bitkiler var mı?
Vücut bakımında da aslında öncelikle yine cildin nemlendirilmesi, cildin nemlendirilmesi için de bu bahsettiğimiz Hindistan cevizi yağı zeytinyağı, badem yağı, bu jojoba yağları, bunların hepsi aslında ciltte kullanılabilir. Ama selülit gibi durumların tedavisinde, selülit aslında hani bir dolaşım nedeniyle, tabii ki genetik faktörler de var, ama hani dolaşım sistemindeki bir takım problemler nedeniyle ortaya çıkan durumlar, bunun görünümünü azaltmak için kullanılan bazı yağlar var. İşte greyfurt uçucu yağı gibi. Burada greyfurt uçucu yağı derken greyfurt kabuklarından elde edilen yağdan bahsediyorum. 5 damla kadar yağ, işte fındık yağı, tatlı badem, jojoba yağı veya hindistan cevizi yağı olabilir. Yarım bardak bu yağların içinde seyreltilip günde 2 kez bu ilgili bölgelere masaj yaparak uygulanabilir. Ama yine bu yağ fototoksik etkilidir. En az 12 saat güneşten korunmak lazım. Limon kabuğu uçucu yağı, mandalina kabuğu uçucu yağı, bunların hepsi yine bu selülitte bu şekilde uygulanabilir. Ama hep bir sabit yağın içinde ancak bu şekilde kullanılabilir. Limon kabuğu yağını yalnız daha fazla seyreltmek gerekir.
Yakıcı olduğu için mi?
Evet, evet. O yüzden diğerlerinde işte yarım bardak fındık yağıyla mesela seyreltiyorsak, limon kabuğu yağını 100 mililitre kadar, yani tam bardak fındık yağıyla karıştırmak gerekir. Ancak o şekilde kullanılır. Mandalina kabuğu yağı da zeytinyağı içinde yine seyreltilerek uygulanabilir.
Evet.
Kafur uçucu yağı da yine selülitte kullanılabileceklerden bir tanesi. Hatta aslında sprey şeklinde de, mesela tıbbi adaçayı hidrosolü sprey şeklinde kullanılarak yine bu tonik etkisinden vücudumuzda da faydalanabiliriz.
Evet, çok güzel. Doğru bitkiyi usulüne uygun olarak kullandığımızda fayda sağlıyor. Tabii dikkatli olmak lazım. Yan etkilerle karşılaşmamak için sizin de bahsettiğiniz bu önemli hususları dikkate almak gerekiyor. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Süremizin de sonuna geldik.
Şunu hemen söyleyeyim. Yağlarla ilgili her programda tekrarlıyoruz ama bahsettiğimiz yağlar güvenilir kabul edilse bile bazı kişilerde alerjiye sebep olabilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu bilekte küçük bir bölgeye sürülerek bir saat beklenmesi gerekir. Eğer uygulama sonrasında herhangi bir kaşıntı, şişlik, kızarma böyle bir şeyle karşılaşıyorsa kişinin o yağı kullanmaması gerekir.
Peki.
Bunu unutmamak lazım ve de doğrudan kullanmıyoruz yağları. Hep bu zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, fındık yağı, hangi yağ varsa evde onun içinde seyrelterek kullanıyoruz. Bunu da hatırlatmak istiyorum.
Peki Sayın Yalçın, kıymetli tavsiyeleriniz için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakta köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle yüz ve vücut güzelliğimiz için evlerimizde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğimiz bitkisel formülleri konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Erken kalktın suya mı gideysin? Sabahtan erken kalktın suya mı gideysin? Mektup yolladın bana, iste beni değilsin. Mektup yolladın bana, iste beni değilsin. Suyun altına gün, kıssalamun aleyküm. Suyun altına gün, kıssalamun aleyküm. Kız sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Kız sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh başına kızlar, gökten indi yıldızlar. Suyun başına kızlar, gökten indi yıldızlar. Acele edeysin, ha bu işte bir iş var. Acele edeysin, ha bu işte bir iş var. Suyun altına gün, kısselamun aleyküm. Suyun altına gün, kısselamun aleyküm. Kız sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Kız sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Yarımın geçmeleri, bizim evin altından yarımın geçmeleri. Kızlar güzelleştirin köydeki çeşmeleri. Kızlar güzelleştirin köydeki çeşmeleri. Suyun altına gün, kız selamun aleyküm. Suyun altına gün, kız selamun aleyküm. Kız sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Kız sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Boyum gibi olayım boylarına, boyları boyum gibi olayım boylarına. Dolaştık sevdalığa çeşmenin yollarına, dolaştık sevdalığa çeşmenin yollarına. Suyun altına gün, kıs selamun aleyküm. Suyun altına gün, kıs selamun aleyküm. Kıs sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Kıs sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Suyun altına gün, kıs selamun aleyküm. Suyun altına gün, kıs selamun aleyküm. Kıs sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Kıs sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Kıs sana vurulalı, dün bir bugün iki gün. Kıs sana vurulalı, dün bir bugün iki gün.
Çalışanların Dünyası.
Efendim, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Efendim, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Tarkan Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Bugün 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri konuşacağız sizinle. Tüm memur ve memur emeklilerini kapsayacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin müjdeyi verdi. 3600 ek gösterge ile ilgili çok soru geliyor vatandaşlarımız tarafından. Kimileri şartları merak ediyor, kimileri de ne zaman ve kimlere verileceğini öğrenmek istiyor. 3600 ek göstergede son durum nedir? Sizden dinleyelim.
3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız belli mesleklere 3600 ek gösterge verileceğini ifade etmişti. Daha sonra bazı kamu görevlileri de kapsama kendilerinin alınması hususunda taleplerini dile getirmişlerdi. Sendikalar bu konuda çeşitli taleplerini dile getirdiler. Ve nihayet Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılı içerisinde de bu anlamda özellikle 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge verileceğini ifade etmişti. Bu 4 meslek grubu polisler, öğretmenler, hemşireler ve din görevlileriydi. Ve bu konuda da 6. dönem toplu sözleşme 2021 Ağustos ayında bağlanmıştı. Orada da 51. madde olarak bu ek gösterge ile ilgili bir madde konmuştu ve o maddede ek gösterge çalışmalarının kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak yetkili sendika marifetiyle 2022 yılı içinde tamamlanacağı ifade edilmişti. Ve bu toplu sözleşme maddesi gereği 2022'ye geçtiğimiz andan itibaren bu mesele konuşulmaya başlandı. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çeşitli defalar çalışmanın sürdürüldüğünü ifade etti. Yetkili konfederasyon olan Memur Sen'de bakanlık arasında iki toplantı yapıldı. Daha sonra da nihayet işte biraz önce sizin belirttiğiniz gibi 6 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız konunun satır başlarını açıkladı. Bir gün sonra da Çalışma Bakanı bir basın açıklaması yaptı. Kapsama dair özellikle bütün kamu çalışanlarının kapsama alındığını ama 3600 evet. kapsamına değil her kamu çalışanına 600 ek gösterge verilerek bu çalışma başladığında özellikle statüler arası farklılaşmayı koruyan ve hiyerarşiyi bozmayan bir düzenleme evet. yapılması söz konusuydu. Çünkü o dönem 3600'e bazı mesleklerin çıkarılması neticesinde onların amirlerinin, il müdürlerinin 3600'de kalacağı konuşuluyordu. Dolayısıyla bir hiyerarşiye aykırı bir durum söz konusu olacaktı. O nedenle bir burada 5.3 milyon yani 5 milyon 293 bin kamu çalışanını doğrudan etkileyen bir ek gösterge sistemi getirildi. O bahsedilen, söz verilen 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge verildi.
Evet.
Diğer onun dışında kalan kamu görevlilerine 600 ek gösterge verildi. Burada istisna olan bazı 800 verilen ek gösterge verilen meslekler de var. Mesela genel müdür yardımcılarına 800 ek gösterge verildi. Yine şube müdürü, ilçe müdürü gibi yöneticilere onlara da 2200'den 3000 ek göstergeye çıkarılarak 800 ek gösterge verildi. Kamu düzeni açısından ya da memurlar açısından gerçekten reform sayılabilecek bir nitelikte. Ama her çalışmada olduğu gibi bütün kamu çalışanlarını memnun eden bir çalışma olup olmadığı tartışılır. Çünkü beklentiler var. Halen bu beklentiler dile getiriliyor. Henüz bir taslak metin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmedi. O yüzden bazı muallakta kalan konular var. Henüz cevabı tam alınamamış sorular söz konusu. Evet. Onu da yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiğinde bunları göreceğiz. Meclis aşamasında hatta kamu çalışanlarının şu anda dile getirdiği bazı beklentilerin de meclis aşamasında gündeme gelebileceğini, belki bazılarının karşılık bulabileceğini de ifade edebiliriz.
Az önce siz de bahsettiniz. Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan bir artış olacak dediniz. Bu husus kitlerde çalışan memurları kapsıyor mu? Kapsıyorsa örneğin 3600 ek göstergesi olan birisi 600 puan daha artışla 4200 mi olacak?
Evet. Şimdi şöyle Mustafa Bey, yani sistemde kamu görevlisi dediğimiz memurlar hangi kurumda çalışırsa çalışsınlar bundan yararlanacaklar. Çünkü memurların bu ek gösterge sistemi dediğimiz sistem memurların aldıkları maaşları belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani memurun kadro ünvanı derecesi var, işte hizmet sınıfı var, görevinin önemi, sorumluluğunun düzeyi, eğitim durumu esas alınarak onun maaşını belirleyen bir gösterge söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu bütün kamu çalışanlarında, kamu görevlilerinde olduğu için hangi kurumda çalışırsa çalışsın alacak. Yani bu 3600 ise 4200 olacak. İşte 4200 ise 4800 olacak.
Üstüne
ama biraz
ekleyecek.
Önce bahsettiğimiz anladım. O istisnai bir takım şeyler var. 800 puan alanlar. Onun dışında bütün kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 600 ek göstergeden yararlanacağını ve 3600 ek göstergeden de çünkü orada asıl emekli maaşı farkı 3600 ek göstergeye çıkışta söz konusu.
Evet.
Onların da mevcut çalışanlarda yıllar önce emekli olmuş olanlar da hali hazırda.
Burası da önemli bir konu. Yararlanacaklar. Soracaktım, cevaplamış oldunuz.
Evet.
Daha önce emekli olanlar da bu haktan faydalanacaklar.
Evet, ya yani bir polis memuru, bir öğretmen, işte hemşire, din görevlisi örneğin 3600 ek gösterge getirildiği için maaşlarında %21.9 ile %24.7 arasında bir artış söz
önemli
konusu.
Önemli bir artış, evet.
Yani 30 yıl kamu hizmeti olan biri 2200'den 3600'e ya da 3000'den 3600'e geçmesine göre değişen bir durum. Ama en az maaşına katkısı 3600 olması durumunda %21.9, bunu hep 21-22 ortalama demiştik. Ve üst dilimde de %25'e yakın bir artış söz konusu olacak. Bundan emekli de yararlanacak.
Evet.
Hatta şöyle Mustafa Bey, yani diyelim ki işte bir polis memuru 20 yıl önce emekli oldu ve 10 yıl önce de vefat etti. Yani emekli oldu, 10 yıl emekli maaşını aldı ve sonra vefat etti.
Evet.
Biliyorsunuz yakınlarına, yani eşi ya da çocukları varsa, ölüm maaşı dediğimiz ölüm aylıkları yakınlarına bağlanıyor.
Evet.
Bu artıştan o ölüm maaşı alanlar da maaş bağlama oranı çerçevesinde bu artıştan yararlanacaklar.
Bu da çok önemli bir ayrıntı.
Evet.
Hakikaten önemli. Evet.
Yani o yüzden çalışma gerçekten, yani hem mevcut emekli olma niyetinde olanları ve bundan
evet.
sonra olacakları, hem de yıllar önce emekli olmuş ama o kadrodan, o göstergeden emekli olmuş olanları da etkilemesi bakımından son derece önemli. Onun için reformist bir yaklaşımla yapıldı diyoruz.
Evet. Memur ve emekli aylıklarında ciddi anlamda bir artış meydana gelecek. Bunu da ifade ettiniz. Peki emekli ikramiyelerinde ne kadar bir artış olacak?
Şöyle Mustafa Bey, biz kişilerin hizmet yılına göre bir hesaplama yaptık. Mesela işte 25 yıllık hizmeti olan bir kamu görevlisinin,
hı hı.
bu tabii 3600'e geçecek polis, hemşire, işte öğretmen, fark etmiyor. Onun şu anda emekli maaşı 2200 ek gösterge olanlar var mesela, bazı hemşireler 5128 lira. 3600'e çıkması durumunda maaşı 6432 liraya çıkıyor. Maaşındaki artış da 1303
lira. 1303
lira. Aynı kişinin olacak. Emekli ikramiyesi 164 bin liradan 206 bin liraya çıkıyor. Aradaki fark da 37 bin lira. Kişinin 30 yıl hizmeti olduğunu varsaydığımızda, işte 2200 ek göstergesi varsa 5470 lira, bunun maaşı 6861 liraya çıkıyor ve maaşında 1390 lira artış. İşte %25'lik fark buradan kaynaklanıyor.
Evet.
Aynı kişinin 3000 ek göstergeye sahip 30 yıl hizmeti olduğunu düşündüğümüzde 5627 lira emekli maaşı alıyor şu anda. Hı-hı. Onun maaşı da yine 6861 liraya çıkıyor. Aradaki fark 1234 lira. Artış oranında %21.9, yani %22 oranında bir artış söz konusu. Aynı kişinin emekli ikramiyesi de 3000 ek göstergede 202.908 liradan 247.407 liraya çıkıyor. Aradaki fark 44.500 lira ve oran da %22 oranında. Dolayısıyla bunun gibi biz her hizmet yılı için ayrı ayrı hesaplamalarını da yaptık. Yani her bir bu konuda emekli olan 3600 ek göstergeyi alan kamu görevlisi mevcut emekli maaşını %22 artırarak alabileceği rakamı kendisi bulmuş olur. Ama bu rakamlar bugünkü güncel rakamlar üzerinden. Uygulama tarihinin yine açıklamalarda Ocak 2023 olacağı ifade ediliyordu ki ben bunu daha önce
evet.
de çok sık söylemiştim. Çünkü öğretmenlere Şubat ayında öğretmenlik meslek kanunu çıktığında öğretmenlere bu 3600 ek gösterge hakkı verilmişti. Ama uygulama yürürlük tarihinin Ocak 2023 olacağı orada yer alıyordu.
Evet.
O nedenle hem uygulama birliği hem de yapılacak çalışmaların zaman ayırmak, işte vakit için bir süre gerekiyordu. O sürede bu anlamda Ocak 2023 için kullanılacak. Dolayısıyla şu andaki bizim söylediğimiz bu artışlara Temmuz 2022 zamları, Ocak 2023 zamları da ilave edilecek. Onun için hani rakamsal çerçevede
evet.
bakmak yerine, yani işte diyelim ki 7 bin lira alacaksa bu düzenlemeden sonra bir kamu görevlisi işte Temmuz ayında yaklaşık %40 görünüyor şu anda zam. 1-2 puan aşağı olma ihtimali de var. Ama %40 aldığında bu maaş 9.800 liraya çıkacak. Hmm. Ocak ayında diyelim ki %20 zam gelmişse o 9.800 lira %20 de zamlı olacak. O nedenle Ocak ayında bu 3600 ek gösterge ve diğer ek gösterge düzenlemeleri yürürlüğe girdiği tarihte iki defa zamlanmış olarak kamu görevlileri onları alacaklar. Hem emekliler hem de yeni emekli olacaklar.
Özetle 3600 ek gösterge düzenlemesi ve Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte memurlar net maaşlarını 2023 Ocak ayında hesaplarında görecekler değil mi?
Evet, hem görecekler hem de iki tane zam görecekler.
İki yani zam, evet.
Memur ve memur emeklilerinin de işçi ve Bağkur emeklilerinin de maaşları yılda iki defa zamlanıyor Ocak ve Temmuz aylarında. Dolayısıyla Ocak'ta yürürlüğe gireceği için önümüzdeki ay işte Temmuz ayında bir zam görecek.
Evet.
O zamla birlikte güncellenen rakam Ocak ayında yeniden bir zam görecek. Dolayısıyla biz hani şimdiden bu rakamları ifade ediyoruz ama o gün bambaşka bir tablo. Yani işte biz örneğin diyoruz ki 1234 lira bir artış gelecek. Ama bu 1234 lira işte %40 zam aldığı takdirde işte 1700 yaklaşık 50 liraya çıkıyor.
Tabii.
O %20 zamlansa diyelim işte 2050 liraya çıkıyor.
Böyle güzel sürprizler olabilir.
Evet, yani dolayısıyla biz hani oransal rakamlar söylüyoruz.
Evet.
Bizi dinleyenler kendi mevcut o dönemde aldıkları maaşları %22 artırmaları durumunda bu 3600 ek göstergenin maaşlarına nasıl bir etki oluşturacaklarını görebilirler.
Hı hı.
İkramiyelerde de benzer bir şey var. Ama ikramiyeler o dönem emekli olacaklar için. Çünkü emekli olmuşlar zaten ikramiyelerini almışlar.
Almışlardı.
Ama bundan sonra emekli olacakların emekli ikramiyeleri de bu oranda artacak.
Güzel gelişmeler yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da mesaisini yoğunlaştırmış durumda. İşte meclisin de mesaisi artıyor. İşte mecliste görüşülecek bu konular. 3600 ek gösterge, sonra sözleşmeli personelin kadroya alınması, EYT mevzusu.
Evet.
Bir hayli yoğun gündem var önümüzde. Biz de merakla bekliyoruz neler yaşanacağını. Vatandaşlarımız da merakla bekliyor. Güzel gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz. Şimdi bu düzenlemeyle memurların beklentileri gerçekleşti mi? Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir?
Tabii geçmiş dönemde çok geniş kapsamlı düzenlemelerde de Mustafa Bey yine yani çalışanların beklentileri devam edebiliyor. Çünkü her talep karşılık buldu diyemiyoruz. Bulması da çok mümkün de olmuyor. Burada da mesela şu anda işte 600 ek gösterge verildi. 1500 ek göstergesi olanlar 2100 oldu. Ama 2200 olması durumunda onların tazminat yansıtma oranları şu anda 2200'e kadar %55, 2200 ve üzeri %85. Yani 30 puanlık bir artış. O 30 puanlık artış da maaşlarda yani 500 liradan fazla bir artışa neden oluyor. Bu yüzden işte tam rakam olarak da 536 lira bir artışa neden oluyor.
Hı hı.
İşte burada bir 100 puan örneğin meclis çalışmaları sırasında ek göstergesi 1500 olanlar için zaten 600 geldi, 2100 oldu.
Evet.
2100 olması, 200 olması durumunda böyle olacak. Dolayısıyla onların böyle bir beklentileri söz konusu. Yine üniversite mezunu olan bu 4 meslek grubu dışında mesela genel idari hizmetler sınıfında olanlar var. Onların da 3600 ek gösterge beklentileri söz konusu.
Hı hı.
Yine şube müdürleri var. 2200'den 3000'e çıkarıldı. Ama şube müdürlerinin de ek göstergelerinin 3600 olmasına ilişkin onlar da idareci sınıfında sayıldığı için. Bir de başında söyledik yani hiyerarşik düzeni bozmayan, statüler arası farklılaşmayı koruyan bir düzenleme demiştik. Orada işte bir şube müdürünün ne bağlı olarak çalışan bir mühendis 4200 oldu. Şube müdürü 3000 oldu. Böyle bir beklenti söz konusu. Tabii en önemli beklenti de tazminat yansıtma oranları vardı. Bu tazminat yansıtma oranlarında da mesela 3600 niye bu kadar maaşı artırıyor %22 oranında? Nedeni 3600'e kadar, yani 3599 diyelim, oraya kadar %85 ile çarpılıyor tazminat yansıtma oranı. Hı hı. 3600 olduğunda %145'e çıkıyor. Yani 60 puanlık bir artış söz konusu. Evet. Belki bu ara dilimleri Mustafa Bey, yani orada göstergeler arasında bir tazminat oranları koyarak herkese belki 3600 ek göstergenin getirdiği artıştan verilemese bile işte 10 puanlık, 20 puanlık artışlarla onların da emekli maaşları bir miktar artırılmış olabilir. Yani 10 puanlık bir artışın 170 lira civarında bir artışa neden olduğu, 178 lira 94 evet. kuruşa neden oluyor. 20 puanlık yapıldığı takdirde 357 lira 88 kuruşa hı-hı. tekabül ediyor. Orada da bir adım atılırsa bu kamu çalışanlarının zaten geniş kapsamlı bir çalışma ama memnuniyet düzeylerini çok daha artırmış bir düzenleme yapılmış olur.
Peki Sayın Zengin, 3600 ek gösterge ile ilgili önemli gelişmeleri paylaştınız bizimle. Devletimiz var olsun, sosyal ve mali konularda vatandaşlarına tüm imkanlarını seferber ederek elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. İnşallah önümüzde daha güzel günler var. Hep birlikte rahata, feraha, huzura kavuşacağız. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya daha başka konularda buluşmak dileğiyle.
Teşekkür ediyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi. Tüm memur ve memur emeklilerini kapsayan 3600 ek gösterge meselesini konuştuk ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Efendim bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte, Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde bizler mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.